Sıcak. Cevat Alper Ersoy. Bugün yoğun bakım ünitesinin duş odasında sıramı beklerken, aynaya yansıyan ameliyathane kepimin üzerindeki palmiye ağaçlarına ilk defa görüyormuşum gibi baka kaldım. Daha vakit öğlen olmasına rağmen bastıran yakıcı sıcağın bugünü de zorlaştıracağını düşünüyor ve akşamın serinliğini hasretle bekliyordum. Hayat kurtaran bir iki esinti hayal ediyordum. Yoksa bu sıcak çekilmez bir hal alacaktı. Kepimdeki ağaçların arkasında karanlığın etkisiyle koyu bir deniz uzanıyordu. İçinde binlerce canlıyı barındırmasına rağmen sanki tek bir organizmaymış gibi hisseder ve korkardım. Bu yüzden karanlıkta denize girmeye hep çekinirdim. Hele bir de ayağımı yosunlar okşarsa benim felaketim olabilirdi. Dalgaların kıyıya vururken çıkardığı sakinleştirici iyot kokusu sesin serinlemek için tüm vücudumu ninni gibi sardığını düşünüyordum. Aynadaki görüntüleri seyrederken işte böyle hayaller kuruyor ve duştaki sıramda bunaltıcı beklemeyi çekilir hale getirmeye çalışıyordum. Sabrım gittikçe azalıyor. Bu yakıcı sıcaktan kurtulmak için denize dalmalıyım. Hem de hemen, hem de koşarak. Alnımdan akan tellerin yarattığı rahatsız edici kaşıntıyı tırnaklarımla kazıyasım var. Üstüm yapış yapış. Kendi ter kokumdan midem bulanıyor. Kepimdeki denize karanlık da olsa koşarak gitmek istiyorum. Sıcaktan hayal ederek kaçmak belki mümkün ama acıdan nasıl kaçılır? Kaçmak, evet. Çünkü sevdiğim bir hastamı az önce kaybettim. Gözlerimse hala karanlık denizin üzerinde, ürkekliği bir nebze olsun azaltan yakamoz çizgilerinde serinlemeye çalışıyor. Zihnim allak bullak. Etrafın aydınlık olması korkuyu azaltır, görebilmeyi sağlar, görebilme yetisi de aydınlanmayı sağlar. Aydınlanma da bilgisizliği ortadan kaldırır, kendini gerçekleştirebilmeyi sağlar ve huzur getirir. Yakamoz çizgileri de sanki, "Korkma karanlık denizden, biz gözünü de gönlünü de aydınlatırız," diyorlar. Biraz rahatlar gibi oluyorum. Geçmişin perdeleri yavaş yavaş aralanırken, görüntüler de peşi sıra gelmeye başlıyor. 29 gün önceydi. O gün diyaliz ünitesinden görevli olarak yoğun bakımda yatan bir diyaliz hastası için aşağıya inmiştim. Üniversiteden emekli felsefe profesörü olduğunu sonradan öğrendiğim hastamı ilk kez personelden birkaç kişiyi etrafına toplamış, şakalaşırken görmüştüm. Bir hemşire hanım sıcaktan şikayet edince yaşlı adamın, "Sıcak hava göğe yükselir ama aşağısı da sıcaksa, bilin ki ateşin içindesiniz," dediğini duyunca, yanına yaklaşıp, "Ateşin içinde bile üşümek için ideallerini yükseltmek gerekir. Doktorlar böyle yapar," dedim. Sadece ikimizin hissettiği bir iletişimle gülümsemiştik. Modern çağın filozofuyla işte böyle tanışmıştık. Bir tutam espri, bir tutam zeka ve fazlasıyla sıcak. Bu felsefe profesörü bir iki gün içinde de olsa beni o kadar etkilemişti ki, düşünceleri sanki zamanın ve mekanın ötesindeydi. Fırsat bulup bir sohbet başlatmak ve hatta ondan feyz almak benim için bir merak ve tutku haline gelmişti. Hastane nöbetimden çıkarken vedalaşmak, sabahları geldiğimde selamlaşmak, yemek aralarında ziyaret etmek, her gün yaptığım vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşmüştü. Gün aşırı diyaliz tedavisi uyguladığım saatlerde ise sabırsızlık ve heyecanla bana anlatacağı felsefe derslerini bekliyor, dinlemekten de büyük bir keyif alıyordum. Sabahları yaptığımız sohbetlerde kendisine takılmadan edemezdim. Hatta o son olduğunu bilmediğim konuşmamızda dahi, "Profesör, bu felsefe boş adamların işiymiş, doğru mu? Zamanı boşaltmak için zekayı doldurmak gerekir. O da bende var. Yani maşallah şu durumda bile espri yapmaktan geri kalmıyorsun ihtiyar. Ne yapalım? Boş bakkal husiyelerini tartarmış. Sen de beni mi deniyorsun hocam? Hele bir rahat dur da diyalizini iyi yapalım. Bugün bana ne anlatacaksın? Hadi bakalım, merakla bekliyorum. Eflatun'la Pisagor. Pisagor matematikçi değil miydi? Aynı zamanda boş adam işleriyle de uğraşmış. Neyse doktor, önce senden bana bir iki söz vermeni istiyorum. Eşim Alzheimer hastası. Ara sıra zaman ve mekan mevhumu kaybolur. Çocuğumuz da yok. Ben ölürsem eşimi iyi bir huzur evine yerleştirir misin? Zamanımın azaldığını hissediyorum. Ve sana çok güveniyorum. Ara sıra da onu kontrol edersen huzur bulurum. Benden kalacak emekli maaşı eşimin giderlerini karşılar sanırım. Bir de entübe edilip uyutulursam bana her gün gazete okumanı istiyorum. Ayrıca sil o göz pınarlarında biriken yaşları sümüklü. Onun muzip kişiliğini bilen biri olarak bu ikinci isteği sırf beni zor ve komik duruma düşürmek için istediğini düşünüyor, kısacık zamanda birbirimize bu denli güvenecek ne yapmış olabilirdik diye şaşkınlıkla düşünüyordum. Evet, ben de kendisini ailemden birisi gibi görüyor ve güveniyordum. Yine de bir fırsatını bulup bu ikinci maddeyi tekrar görüşmeliydim. Cevap verirken biraz duygusallaştığımı saklamayacağım. Tamam, peki. Söz profesör. 8 gündür entübe olarak yaşam makinesine bağlı kaldın. Bu süre boyunca hemşirelerin, doktorların gülümsemelerine aldırış etmeden yanında sesli olarak gazete okudum. Sözümü yerine getirdim. Görevliler paspas yaparken bana garip garip bakıyorlardı. Eminim eğer görüyorsan çok eğleniyorsundur. İlk başlarda personel için de eğlenceli olan bu durum süreç ilerledikçe kederli bir desteğe dönüştü. Geç kaldığım zamanlarda yoğun bakımın sorumlu hemşiresi Aysel abla tatlı sert söyleniyordu. Nerede kaldın? Gelmeyeceksin zannettik. Profesör bütün gün seni bekledi. Ya Aysel abla? Hastalarımın diyalizini yeni bitirdim. Çok yorgunum ancak şimdi hocama gazetesini okuyacağım. Yoğun bakım hemşireleri ve personelleri artık beni gördüklerinde yüzleri aydınlanıyordu. Gazete okurken de beni dinliyorlar ve haberlere yorumlarıyla katılıyorlardı. Haberin biri şöyleydi. Siyasetçi meydanları doldurdu. Kalabalıklar sosyal mesafeye uymadılar. Ülkemizde salgında gelinen son durum. Hocam inşallah sağlam önlemler almışlardır. Umarım hemşire hanım. Hocam bir de aşıya karşı kararsızlar var demişti hemşirelerden bir diğeri. Anlaşılan aşı karşıtlarının herhangi bir yakını bu virüsten ölmemiş. Onlar komplo teorileri ve hayallerle abanıyorlar. Bizse hasta olarak geldiklerinde onları iyileştirmek için gerçeklerle uğraşıyoruz. Onlar toplumsal tehlikeyi arttırıyorlar. Bizse onların ihmalkarlıklarını düzeltmeye çalışırken bitiyoruz. Ne kadar uyarırsak uyaralım, ne kadar anlatırsak anlatalım ancak kendi başlarına geldiğinde gerçekleri anlayacaklar. Arada biz tükenip gitsek bile anlatmayı ve sürekli bilgilendirmeyi sürdürmeliyiz. Aydınlatmaya devam etmeliyiz. Vallahi hocam, bilerek yapıyorlarsa büyük gaflet, bilmeden yapıyorlarsa büyük cehalet. Böyle demişti yoğun bakımda görevli hemşire hanımlardan bir diğeri. Hepimiz susmuş, düşüncelere dalmıştık. Gözlerimiz farkında olmadan yanımızda yatan bu değerli insana kaymıştı. Aynadaki görüntüm bana üzgün ve bezgin bakıyordu. Aklıma senin söylediğin Konfüçyüs'ün bir sözü geldi. Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çıkmalısın. Hafiften toparladım kendimi. Gülümsemeye çalıştım. Biraz önce morga yolladık seni ihtiyar. Ve ben hayalimdeki palmiye ağaçları ve arkasındaki deniz görüntüsüyle serinlemeye çalışırken duş sıramı bekliyorum. Bugün beni iki kat çabayla, sırılsıklam tere boğan senin için yaptığım bu kalp masajı esnasında göğüs kafesine her bastırdığımda başın sanki canlıymışsın gibi hareket ediyordu. Verdiğim her elektroşoktan sonra vücudun yay gibi geriliyor, yüz çizgilerin daha da derinleşiyordu. Kaşların hep mi çatıktı yoksa ıstıraptan mı çatılmıştı? Göz pınarlarında biriken bir damla yaş, beni bırak artık diye mi haykırıyordu? Hey profesör, benim, hadi kalk. Senin son felsefe öğrencin, kalk lütfen. Hocam, kalp masajını bırakalım mı artık? Yoğun bakım doktoru arkadaşımın sesiyle kendime geldim. O anda, üç doktor olarak dönüşümlü yaptığımız masajın 1 saat 15 dakika sürdüğünü hayretle fark ettim. Tamam hocam. Hekim olarak hastayı masada bıraktıktan sonra odayı terk ederken hiçbir şey düşünemezsin. Tek istediğin, korunaklı, yalnız kalabileceğin bir alan olur. Karşılıklı yatakların ayak uçları arasındaki koridorda yol açmaya çalışırken hemşireler, hasta bakıcılar ve personel kenara çekilerek ve karşılıklı dizilerek sanki bana selam mangası oluşturmuşlardı. Hiç herkesin gözlerinin içine bakmaya çalıştığı bir ortamda kaldınız mı? Hiç herkesin gözlerinizin içine bakmaya çalıştığı bir ortamda kaldınız mı? Belki de ağlayıp ağlamadığıma bakıyorlardı. Lakin ben sadece ileriye bakıyordum. Ama yine de bana biraz sevgi, biraz acıma, çoğunlukla saygıyla baktıklarını hissedebiliyordum. Hastaların üşümemesi için en uygun şekilde ayarlanmış oda sıcaklığı, hastalığın bulaşma riskine karşı korumalı kıyafet giyinen personel için bir cehennemdi. Yapılan kalp masajı, harcanan çaba ve kat kat kıyafetler terlememizi 2 kat arttırmıştı. Bu ter ve yapışıklık kendimizden nefret etmemizi sağlamaya yetiyordu. Daha günün ortasına bile gelmemiştik. Gel de şimdi bu halde çalış koca gün. Nihayet doktor arkadaşımın hocam duş boşaldı sesiyle düşüncelerimden ve palmiyelerden sıyrılıp aynanın başından duşa yöneldim. Yaşam veren suyun canlandırıcı etkisiyle kendime gelmeye başlıyordum. En sonunda birer damla gözyaşım da duşun suyuna karışıp gitti. Bu kadar yıllık tecrübeden sonra duygularımın hala nasırlaşmamış olması bana biraz şaşkınlık veriyordu. Kaşınan yerleri sabunladım, uzun süre ovaladım. Aslında kaşıntılarım çoktan geçmişti. Amacım biraz daha düşünmek için vakit kazanmaktı. Ölümün artık olağan karşılandığı, her tarafın moral bozucu beyaz seramik kaplı olduğu, bazen gece mi gündüz mü olduğunu kestiremediğimiz bu penceresiz mekanlarda uzun süredir ilk defa bir vefat beni sarsmıştı. Bu hastalığın bana apartman görevlisinden bulaştığını düşünüyorum doktor. Yoksa aylardır evden çıkmadığım halde kimden bulaşmış olabilir ki diye sormuştun. Sorun hastalığın kimden bulaştığı değildi. Zaten her mikroskobik hastalık birinden bulaşacaktı. Sorun bu zihniyetin sana bulaşmış olmasıydı. Sorun senin de aşı kararsızları arasında olmandı. Görevlinin kendisinin de vefatı üzerine bu sohbeti yapmıştık. Duş sonrası terden yara olmuş cildime inat sürerken, her gün birçok kişinin göçtüğü ve birçok canlının da merhaba dediği bu dünyanın anlamsızlığı karşısında hepimizin ne kadar aciz olduğunu düşünüyordum. Ah be profesör ah! Ne vardı şu aşıyı zamanında olsaydın? Belki şimdi her şey çok farklı olabilirdi. İşimin başına dönmek üzere odadan çıktığımda, hızla akıp giden insan denizine bir damla olarak kendimi bırakıyorum. Koridorda insan yüzleri hızla değişirken, aklımdan bana benlettiğin Eflatun'un sözünü senin için bir kez daha ediyorum. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi, yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.